Şimdi az önce dediğim gibi yani bu çalışmayı maksimum verimli yapmaya çalışıyorum. O yüzden irdelememizi istediğimiz noktaları şey yapalım. Formüle edelim uzun ya da kısa ve onları birlikte düşünelim. Yani Hegel'i tam olarak anlamaya çalışalım ve ondan sonra yargılamaya çalışalım. Yargılarken hangi kriterleri kullandığımıza dikkat edelim. Yani önce şu nokta var. Hegel objektif bir dizge kurduğunu söylüyor. Yani burada örneğin objektif dizge nedir diye inceleyebiliriz. Düşünebiliyor muyuz? Mantık dizgesi ve objektif mantık dizgesi. Objektif mantık dizgesi ne demektir? Ne anlama gelir? Ya da mantık dizgesi ne anlama gelir? Mantık nedir? Bunları düşünmemiz çok çok iyi olur ve eğer temel kavramları netleştirirsek işiniz olağanüstü kolaylaşır ve tek türlü olağanüstü zorlaşır. Mantık nedir? Onu bir düşünelim. Çünkü mantık bilimi olduğuna göre bu. O konuda birazcık bir şeyleri aralayalım. Mantık bunun bütünü. Yani bu mantıktan başka bir şey kapsamıyor ve daha kısa bir şekilde anlatılabilir mi? Olabilir. Yani, Hegel'in belki de daha kısa yazabileceği şeyler var. İncelebilir. Nereye kadar incelebilir? Dizgeye kadar incelebilir. Dizgeyi eksiltemeyiz. Yani bütün açıklamaları kısaltabiliriz. Hatta eğer dizge diyorsak dizgede açıklama bir bakıma dışsal. O yüzden o açıklamaları da silebiliriz. Geriye dizgeye kalır ve o dizgenin ne olduğunu biliyoruz. Onu ben çoğaltayım. Şeyde var, sitede var. Kolayca bulabilirsiniz aslında ve onu print ederseniz Word formatında bu dizgenin ne olduğunu görürüz. Ve o dizgenin ne olduğunu şey yaparsak, sorarsak, o dizge us'un dizgesi ama us nedir diye sorarsak, orada buradaki us'un us'al dizge, arı us'un dizgesi diyebiliriz. Arı us nedir dersek, deneyimle karışmamış ya da Hegel ona bir yerde real felsefe diyor, doğa ve tin felsefelerine. Şimdi karışmasın diye şey yapıyorum. Biliyoruz Hegel'in bilgi dizgesi, ansiklopedik dizge üç bölümden oluşuyor. Mantık, doğa ve tin. Doğa ve tin alanları mantıktan ayrı olarak inceleniyorlar. Yani mantık biliminin onlardan ayrımını da ilişkisini de dolayısıyla belirlememiz gerekiyor. Tekrar deneyelim. Mantık nedir? Bir şeyin mantıklı olduğunu düşünürken ve onun mantıklı olduğunu da diretirken birilerine karşı konuşmamızda falan şeyi anlatmak istiyoruz. Bir şey var ve o şeyin zorunlu olarak başka bir şeye bağlı olması gerekir.
Tutarlılığının.
Zorunlu bağlantı olması gerekir. Yani ya birisi o zorunlu bağlantıya aykırı bir şey söylerse o bizim mantığımıza ters geliyor ve yani cisimler birbirlerini çekmez dersen bu mantıksal bir şey mi? Burada görgü bir faktör var gibi görünüyor ama yani örneğin doğru çizgi eğridir dersem burada kötü bir bağlantı var. İşlemeyen bir bağlantı var. Yani bunlar örnekler önemli değil ama mantıkta düşüncemizin bir bağlantısıyla ilgileniyoruz. Şeyde değil.
Aşağı çıkalım.
Yani fazla uzatmayayım ben bu noktayı. Sonra döneceğiz. Şimdi mantık dizgesiydi. Mantık zorunlu bağlantılarla ilgili bir kavram. En azından ilk olarak onu düşünebiliriz. mantık sözcüğü, Türkçedeki sözcük biraz yabancı bir sözcük ama logic dendiği zaman, logik dendiği zaman Avrupa dillerinde o logos'tan geliyor ve logos Türkçe'ye us diye çeviriyoruz ya da reason, fernuf diye çeviriyorlar. Yani akıl demek. Ve bu logos'un bilimi o zaman. Logos'un bilimi nasıl bir şey olabilir? Logos'un doğasını bilirsek, logos'un biliminin ne olduğunu düşünmeye başlayabiliriz. Yani bağıntıların bilimi, kavramsal bağıntıların bilimi. Ve de bu kavramsal bağıntıların zorunlu olmaları gerekiyor. O zaman mantık biliminde neyi inceleyeceğimiz hemen hemen beliriyor. En başta bir şey formüle etmiştik. Nesnellik sözcüğünü içeriyordu. Ben yazmadım. Nesnel dizge. Öyle bir şey dedik. Dizge kavramını tekrar sorgulayalım ve anlamaya çalışalım. Dizge nedir? En kısa ve en vazgeçilmez kavramlarla tanımlayalım.
Zorunlu bağıntıların için.
Zorunlu bağıntılar.
Formülasyonu diyebilir miyiz? Özeti.
Evet. Diyebiliriz yani ama şey olur. Biraz yeter. Uzun olur. Formülasyon nedir? Formülasyon nesnel derken daha şeyi anlatmak istiyoruz. Başka türlü olamayacağını anlatmak istiyoruz. Zorunluk. Yani bir insan nesnel yargıda bulunabilir, öznel yargıda bulunabilir. Yargının nesnel olması gerekir. Nesnel derken önemli hukuk yargısıysa bu. Orada yasalar o nesnelliğin ölçüde olur. Yasalara uygunsa nesnel olur. Ama yargıda bulunan kim olursa olsun eğer duygularıyla, ön yargılarıyla, intikam duygusuyla vesaire, acıma duygusuyla davranırsa nesnel olmaz, öznel olur. Yani nesnel şey anlatıyor, dışsal olanı anlatıyor. Bir bakıma. İnsanın keyfinden, öznelliğinden bağımsız olanı.
Subjektif olmayanı.
Evet. O zaman nesnel dizge derken dizgin, Hegel'in kurduğu dizge onun keyfi olarak kurduğu bir şey, yarattığı bir şey, icat ettiği bir şey değil. Ve öyleyse nesnellik şey gibi görünüyor, keşif gibi görünüyor. O zaman nesnelliğin de buradaki yerini görüyoruz.
Genelde ihtiyacımız olan şey biraz nesnellik galiba.
Evet. Hangi konuda?
Herkese. Bütün etrafımızda da yaşayan.
Evet.
Güncel
ve
sıralım. Yani dizginin nesnelliği, ondaki bantıların o yapının
bileşenlerin
bizim keyfimize göre olamayacağını ve belirli olduğunu ve bizim o belirliliği bulmamız gerektiğini anlatıyor. Dolayısıyla onun yani bu dizge kurulurken o dizgeyi kendi kuralına göre kuracağız ve o kuralda Hegel'in yöntem dediği şey dizge kavramların bağıntısının bütünü kurulurken orada o kurma işinin kendisinin de nesnel olması gerekiyor. Yani yöntem de nesnel olacak, nesnel olacak, dizge de nesnel olacak ve biz de kendimizi o nesnelliğe ayarlayacağız. Yani geçen hafta konuşmuştuk, yöntem aracı bir etmen gibi duruyor. Öznel etmen, yan tasım dedik üçlü. Onun öznel ucu benim bilincim. Ve nesnel uç, logosun kendisi. Çünkü o bağıntılar bizden bağımsız olarak duruyor ve ona nesnel us denebilir. Yani Anaxagoras'tan söz etmiştik. Anaxagoras dünyanın, evrenin özü nous'tur diyordu ve o nous, bir insan nousu değildi. O anlak anlamı, mind, anlık anlamına geliyor Yunanca nous. O da evrenin yasalarını belirtiyor. Eğer doğal, doğayı düşünürsek evren olarak. O zaman bunları bağlayabiliyor muyuz? Yani mantık biliminin bunları bağlarsak bu şu ana kadar ele aldığımız birkaç kavramı birbirine bağlayabilirsek o zaman rahat şeyler diyeceğiz ve o yüzden onları sorgulayalım. Yani nesnellik kavramını da katarsak dizge, logos, bütünlük var. Bütünlük çok genel bir kavram. Dizge daha iyi. Yani bütün olunca parça bütün ilişkisi aklınıza geliyor. Doğru, öyle gelmesi gerekiyor. Parçalar dizgeyi anlatan, dizgenin bileşenlerini anlatan bir doğa göstermiyorlar. Bir şeyin parçaları olabilir, bir arabanın parçaları, bir evin parçaları, bir insan bedeninin parçaları falan. Yani bunların hepsinin dizgesel olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden bütünlük güzel ama daha sağın olarak dizge. Düzen değil.
Zorunlu bir bütünlük yani. Evet, ilişkili zorunlu. Bir bütünlük.
Evet. Yani düzen de, de ilişki var ama zorunluluk yok.
Farkı da bu.
Tabii. Yani düzeni istediğimiz gibi yapabiliriz. Düzen Türkçe'de düzenek yapıldığı zaman mekanik anlamına geliyor ve yani orada şey var. Özellik var diyebiliriz. Bir düzen başka türlü de olabilir. O zaman böyle bir dizgeyi kurmak için
yani dizge şey gibi değil mi? Puzzle gibi. Yani puzzle'ın parçaları gibi. Hani birisi olmasa olmayabilir yani.
Sıralama da mı var?
Sıralama da var. Puzzle'da da bir
puzzle'da
şey var. Puzzle başka türlü düzenlenebilen bir şey. Ama tabii yapılan bir puzzle'ı ancak belli onun şeyine göre parçaların tam yerine oturtarak
kurabilirsin. Zorunlu bir ilişki var.
Orada mekanik bir düzen var diyebiliriz puzzle'da. Dizgesel değil ama mekanik. Çünkü o düzen şeye bağlı, o düzeni yapanın keyfine bağlı. Parçaları şöyle ya da böyle kesebilir. Şu sayıda ya da bu sayıda yapabilir.
Ya yani, sanki boyutu kısıtlıymış gibi geliyor puzzle'ın. Ben dizge daha böyle gelişmiş bağlantıları yani, işlemiş.
Evet. Yani düzene daha yakın gibi görünüyor puzzle. Şimdi yöntem ya da dizgenin nasıl kurulacağı, dizgenin kuruluşu, yapılandırılması yöntemi ilgilendiriyor. Yani o şey değil, süs olarak duran bir terim değil. Onun kurulmasının bir tarzı olmalı. Şimdi Hegel buraya şeyle başlıyor. Bilim neyle başlanmalıdır? Bilimin başlangıcı neyle yapılmalı? Diyor sayfa 49'da. Yani bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Bilimin başlangıcı. Şimdi hepsinden çok önce Platon'un bir şeyi var, sözü var ve o tüm yapacak işi bir bakıma özetliyor. Tüm varsayımları ya da hipotezleri ortadan kaldırmak. Bunun anlamını düşünebiliyor muyuz? Ölsal dersek hipoteze, sav dersek, yani sav sanki tanıtlamadan önce her durumda ön olmak zorunda, hipotezsiz. Sav tanıtlanmış bir şey değil. Bir iddia. Yani bir şey söylüyorsun. A kare artı B kare eşittir C kare. Bu bir sal. Tüm cisimler yere düşer. Cisimler, gezegenler elips yörüngede devinir. Tüm insanlar eşittir. Bir an. Bunlar sallar. Ve tanıtlama içermiyorlar. Böyle bir dolaysızca söylendiklerinde, bildirildiklerinde sal değeri taşıyorlar. Savcıların yaptığı da o. Sal değeri sürüyorlar ve onu tanıtlamak ya da çürütmek şeye düşüyor. Peki avukatlara düşüyor. Savunmaya düşüyor ve yargıcı da onun hangisinin haklı olduğuna karar veriyor. Yani sal şey değil, gerçek değil ya da doğru değil. O zaman Platon'un sözü, tüm varsayımların ya da tüm savların ortadan kaldırılması. Bilimler nasıl başlıyorlar diye de düşünebiliriz bu şeyde. Öteki bilimlere bakarsak, geometri nasıl başlıyor?
Aksiyonlar.
Yani hipotetik başlangıç mı?
Evet.
Evet,
hipotezler
başlangıç
var aslında.
Peki, aksiyomatik başlangıç. Bunlar çok dikkat edelim. Aksiyon, belirt Türkçe'de. Bunlar hipotez mi? Yoksa gerçeklik mi?
Gerçeklik.
Nokta parçası olmayandır diyor Ökeles geometriye başlarken. Bu belirt. Aslında bir tanım diyor. Ama onların bütün o başlangıçtaki o gerici aksiyon diye düşünebiliriz. Çünkü tanıtlanmıyorlar. Aksiyonlar tanıtlanmadan gerçeklikleri kabul eden önermeler. Tanıtlanmıyorlar. Çünkü tanıtlanamıyorlar. Yani şey diyor, nokta şudur şudur tanımını veriyor ve çok kısa, nokta parçası olmayandır. Noktayı tanıtlayamayız diyor aksiyomatik yöntem. Çizgi genişliği olmayan uzunluktur diyor. O da bir aksiyon ve o da tanıtlanamaz. Şimdi bunları hatırlıyor muyuz şeyden? Daha önceki konuşmalardan CKM'deki.
Evet.
Yani bir tanıtlama faktörü var. Tanıtlamanın ne işe yaradığını biliyoruz. Tanıtlama bir salın gerçekliğini saptıyor, belirliyor. Usul onayı dedik. Ve tanıtlandıktan sonra klasik felsefenin düşünce planında tanıtlama eğer şeyse tam olarak düzgün bir şekilde yapılmışsa onun tanıtladığı şey gerçeklik ve o artık şey çürütülemez. Önemli olan tanıtlamanın doğru olup geçerli olup olmadığı, geçerli tanıtlamanın geçerliğini neyle ölçeceğiz ve neyle saptayacağız? Onun için yine Ökides'e bakmak da yarar var. Ökides aksiyonları alıyor tanıtlama için temel olarak ve o aksiyonları aksiyonlar şey dedik varsayım değil yani kuşkulu şeyler değiller. Öznel değiller, nesneller. Gerçek bağlantılar nokta parçası olmayandır. Nokta parçasız olandır. Bu bir önerme. Orada bir kavram bağlantısı var. Nokta ile parçasızlığı bağlıyor. Nokta parçasızlık da diyebilir. Bu bağlantı tanıtlanmıyor, tanıtlanamıyor. Ve bütün aksiyonlar için aynı şey geçerli. Yani koşup çizgiler kesişmez. Bu postulat. Ama o da tanıtlanmıyor. Ve tanıtlama da ne yapar diyorduk. Tanıtlamada bir salın gerçekliği kuruluyor, doğrulanıyor, üretiliyor ya da ve tanıtlamanın sağlığını sorgularsak orada şey diyeceğiz, tanıtlamada Çürümek, çünkü hiçbir içeriğin olmaması gerekir. Bir tanıtmanın baştan sona güvenilir olması gerekir. Dolayısıyla Öküdes'in geometrideki yani o geometrisindeki teoremleri tanıtlaması sanın tanıtlama örneği olarak kabul ediliyor. Onlardan herhangi birini inceleyebilirsiniz. Yani bir şey de var, site de var. O işte Pisagoras teoremi de var ya da başka birkaç tane de var. Orada göreceğiniz şey Pisagoras gerçek Pisagoras tanıtlamış o dik açı, üçgen dik açı ve üçgendeki kenar bağıntılarını. Yani bunun üzerinde durmamızın nedeni şey, geometri hem kolay, hem sağlam, hem de çok şey, iyi anlaşılır. Yani o ikisinden dolayı, kolay ve sağlam olduğu için de iyi anlaşılır ve ondan esinlenebiliriz. Ama onu o yöntemi alıp felsefeye uygulamak doğru olmayacak. Spinoza onu yaptı. Spinoza bütün etikasını geometrik yönteme göre tanıtır ve aksiyonlarla başlıyor orada. Ve onları kullanarak tanıtlamalar yapıyor ve başka hiçbir şey kullanmıyor. Şimdi Platon'un sözüyle bağlarsak bunu, tüm sayıltıların ya da varsayımların, hipotezlerin yok edilmesi, bunu geometrik yöntem başarıyor.
Affedersiniz. Aksiyon, bütün hepsinin yok edilmesindeki amacı niçin?
Çürük bir şey girmesin diye tanıtlama süreci. Yani tanıtlanmamış, dayanıksız. Dolayısıyla yani öyle bir tanıtlama süreci var ki oradaki her adımın doğru atılması. Bir adım, bir adım yanlış atarsan uçurumdan aşağı düşersin. Kopar.
Evet, çünkü olmadığını kim belirleyecek? Nasıl uç belirleyecek?
Yani aksiyonlar belirliyor aslında. Aksiyonlar bir şeyden bir şeye dayanmıyorlar. Bir aksiyon kendi geçerliğini, kendi değerini, gerçekliğini yani kendisi belirliyor. Yani şöyle bir şey. Bir aksiyon. İki çizgi kesiştikleri zaman, iki doğru çizgi kesiştikleri zaman tek bir noktada kesişirler.
Çok evet. Tanıtlanamıyor.
Tanıtlanamıyorlar çünkü bir şeye bağlı değiller. Ve
zaten öyle oluyor yani.
Zaten öyle. Yani zaten öyle. Neye dayanarak tanıtlayacağız diyor aksiyonlar.
Bir sağlık işi gerekmiyor.
Yani çok açık. Kendinden apaçık. Başkasına görünemez.
Evet. Ama kendisi yanılmıyor. Yani kendisi şey değil. O yanlış bir güven içinde değil. Aksiyonlar kuşkulu değiller ve geçerlilikleri, gerçeklikleri kendilerine bağlı. Apaçık deniyor onlara. Yani şeyler. Dolaylılık gerektirmiyorlar. Öyle diyebiliriz. Tanıtlama gerektirmiyorlar, türetme, çıkarsama gerektirmiyorlar. Doğrudan doğruya kendi gerçekliklerini ve geçerliliklerini gösteriyorlar ve usumuz onu kabul ediyor. Çünkü nokta parçası olmayan da, şimdi deneyelim bunu çürütmeyi. Parçası olan da diyebilir miyiz? Ya da mesela bir başka aksiyon. Aynı sayıya eşit olan iki sayı birbirine eşittir. Aksiyon sadece geometrik çizgilere şey değil, sınırlı değil ya da geometrik şekillere. Şey diyor. Nasıl?
Eskiden öyle tanıtlamıyor muyduk onları diye hatırladım lise derslerinden. Sanki öyle bir şeyler tanıtlama yolları yok muydu?
Yok, bundan hasreden başında
öyle miydi?
Evet, aksiyonlar olarak.
Hayal
mayal. Yani
öyle eser. Öyle eser.
Çok iyi olur. Şeyde bir yayın ana sayfaya giderseniz Öküdes diye yazdığınız anda onun o öğeleri var ve oradaki yapıyı göreceksiniz. Kitabın bütününün çevirisi yok ama aksiyonlar var ve birkaç tane de teorem var. Yani ne yaptığını şeyden. Aksiyonlar teoremleri tanıtlamak için kullanılıyor ve teoremleri tanıtlamak için aksiyonlardan başka hiçbir şey kullanılmıyor. Hiçbir varsayım girmiyor şeye. Tanıtlama sürecine.
Ben de şimdi
yani bu da
Çok bunlar açık. Bir yerde saf yani.
Evet.
Bir de postu yalandı.
Şimdi aksiyonlar yani Öküdes'in kullandığı kanıtlanamaz. Öğelerin aksiyon denen bir sınıfı var. Postulat denen bir sınıfı var. Bir de ortak kavramlar denen bir sınıfı var. Yani bunlar sınıflanmış kendi şeyine göre, karakterlerine göre.
Önerme ayrı bir sınıfta mı?
Önerme ya da teorem. Teorem tanıtlanacak olan önerme. Önerme, yani diyorsun ki a kare artı b kare eşittir c kare. Bu bir önerme. Önerme özellikten bağlısı. Yani aksiyonlar da önerme aslında. Dil bilgisi yapısı açısından. O yüzden önermeyi önerme genel bir terim. Yani teoremler tabii ki önermeler ama uzun teoremler de var, kısa teoremler de var. Uzun aksiyonlar da var, kısa aksiyonlar da var. Önerme yapısı özne yüklem bağıntısı. Yani önerme dediğimiz zaman özne, yüklem ve
tümleç.
Bir. Boş açı. Popüler denen şey var. Önermenin şeyine üzerine felsefenin ne düşündüğünü merak ediyorsanız Perihermesiyası okuyorsunuz. Pardon, şey, kategorileri Perihermesiyası'da okuyabilirsiniz. Ama Aristoteles'in Organon'un ilk şeyleri, kitapları. Önerme o.
Önermeyi incelemek için.
Önermeyi incelemek için. Organon, Aristoteles'in Organon'un da bir şey var, kategoriler var birinci kitap. Ondan sonra Perihermesiyası. Perihermesiyas yorumlama üzerine demek. Hermenetik oradan ya da bir benzerlik var mı görüyorsunuz? Aksiyonlar kendiliklerinden açık önermeler, postülatlar varoluş ileri süren önermeler, postülatların aksiyonlardan farkı, postülat bir şeyin varlığını ileri sürüyor. Tanım bir şeyin semantiğini veriyor. Yani mesela nokta için söylediğim şey tanım. O semantik anlamını veriyor. Postüleye örnek olarak da paralel çizgiler sonsuza kesişirler ya da kesişmezler. Bunlar şey. Tabii daha uzun bir şekilde anlatılıyor. Bu onlara Öküdes üzerine çok geniş bir literatür var. Çok geniş çalışmalar var ve şimdi bir şeye daha dikkat edelim. Bu şeyle, geometrik yöntemle ilgili olarak Spinoza geometrik yönteme göre tanıtıyor kendi şey çalışmasını ya da kendi sistemini. Onun dışında Galileo Spinoza'dan çok daha önce o da şey kullanıyor. Geometrik yöntemi kullanıyor. O da aksiyonlar ve tanımlar ve tanıtlamalar ya da teoremler şeklinde yapıyor. Kepler o da geometrik yöntemi kullanıyor. Newton o da geometrik yöntemi kullanıyor. Yani Newton'un o yer çekimiyle ilgili çalışmaları ve optikle ilgili çalışmaları onlar geometri kitabı gibi. Geometri. Ve geometri neden uzayı açıklayabiliyor, neden mekaniği açıklayabiliyor diye şu an sormuyoruz. Yani o da.
Geometri uzayı açıklayabiliyor mu
dedim? Yani geometri uzayın bilimi bir bakıma. Uzayın çünkü nokta, çizgi, yüzeyler, hacimler hepsi şey. Ayrıca geometri sadece uzayı kinematiği açıklıyor. Belli ölçülerde dinamiği de açıklıyor.
Spinoza mesela geometriyi kullandı diyoruz ya. Biraz şöyle basitleştirerek mesela herhangi bir toplumsal olaya bakarak Spinoza'nın geometriyi kullanarak bunu formüle etmesini nasıl somutlaştırabiliriz acaba? Mesela Spinoza şu an etrafımızda yaşadığımız olaya baksa idi.
Aksiyonlar yapacak. Örneğin nasıl Türkiye şu anki durumuna nasıl bakacak?
Evet.
Ya çok şey kolay çünkü yöntemini biliyoruz. Yani aksiyonlar alacak, tanımlar alacak ve onlarla teoremlerini tanıtlayacak. ne gibi aksiyonlar alabilir? Yani Spinoza Spinoza'nın aksiyonları geçerse de yanlış değil. Başka bir şey var. Ona döneceğiz. Belki birazdan döneriz. O Spinoza şunu yapardı. 10, 20, 30 tane benim sayıda aksiyon alırdı. Yani nasıl aksiyonlar alırdı?
Örneğin, kanun budur, devlet budur falan tarzında tabii, mı olacak?
Örneğin başbakanlar için bir aksiyon yapardı. Başbakanlar seçimle gelir. Yani böyle şeyler, yurttaş toplumunda başbakanlar seçim yoluyla gelir. Ondan sonra yurttaş toplumunda yasalar yurttaşların temsilcileri tarafından yapılır. Yurttaşların temsilcileri yurttaşların istencini yansıtırlar ya da temsil ederler. Ondan sonra yasaları çiğnemek suçtur. Yani şimdi bu aksiyon yasa ve ya da suç işleyen ceza görür. Yani bunları aksiyonları kendi şey olarak belirlemiyor, keyfi olarak belirlemiyor. Yani yurttaş toplumunda başbakanlar seçimlerle saptanır ya da hükümetler ya da meclis seçimlerde saptanır. Seçmenler tarafından, yurttaşlar tarafından saptanır. Bu aksiyon. Şimdi eğer bir yerde başbakanı diyelim bir parti belirliyorsa ve o parti tüm halkın istencini temsil etmiyorsa ya da meclis tüm halkın istencini temsil ediyor. Şimdi Çin'de de, Kızıl Çin'de de ya da Çin Halk Cumhuriyeti'nde de bir şey var. Meclis diyebileceğimiz bir kuruluş var. Hükümet diyebileceğimiz, başbakan diyebileceğimiz konumlar var. Spinoza'nın aksiyonu orada çiğneniyor. Çünkü oradaki şey yurttaş toplumu kendi yasama kurumunu seçer ülkesi aksiyonu
çalışıyor. O zaman tabii şöyle bir şey var önümüzde değil mi? Yani herhangi bir şekilde aksiyonlarımızı seçerken yeteri kadar akıllı değilsek yani her şey sonunda ona gidiyor. Eksik bazı aksiyonlarımız olabilir. Biz kanıtlayamadığımız bir şeyler ile bir yöntem belirliyoruz ve bir sonuca varıyoruz. O zaman geometrik bir yöntemi bile kullansak sonunda belki de eksik bir şey tanımlıyoruz.
Tamam. Yani aksiyonlara nasıl güveneceğiz diyoruz.
Ve aksiyonlar evet yani bu çünkü kanıtlanamayan bir şeyden yola çıkarak.
Ama neden kanıtlanamıyor biliyor musun? O kadar açık ki.
Kesin.
Şimdi tabii hiç matematikte bazı şeyler çok açık, toplumsal olaylara geldiğimizde bu açıklık yine bazen objektifliğinden uzaklaşıyor veya eksik kalıyor tamam, diyebiliriz. Doğru. Yani işin de zorluğu burada zaten galiba.
Şimdi toplum Spinoza'nın felsefesinde şey de var, tinsel alan da var. Yani sadece matematik yani aksiyon hatırlıyor musun Spinoza'nın felsefesini? Aksiyonlar şu an şey değil, yani örnekler o kadar önemli değil ama aksiyonları kendiliğinden açık ve tanımlanamayacak kadar da yalın olmaları gerekiyor, evet. Sağlam olmaları gerekiyor. Yani yanlış aksiyon kurulabilir ama o zaman o anlaşılır. Yani eğer Öküdes aksiyonlarda hata yapmış olsaydı, şimdiye kadar binlerce geometrici, on binlerce geometrici onu yüzyıllar boyunca incelediler, irdelediler. Öyle bir şey gelmedi, itiraz gelmedi. Değişik tanıtlama yöntem yolları önermişler. Yani Öküdes'in kullandığı tanıtlamalar biricik tanıtlama yolu değil, başka yollar da var. Aksiyonlara bağlı olarak. Ama bildiğim kadarıyla şey yok. Yanlış aksiyon ya da yanlış teorem yok. En çok tartışılan şey işte 5. postulat, o koşu çizgilerle ilgili olan postulat. Onun aksiyon değil, teorem olduğunu ileri sürüyor bazıları. Diyorlar ki bu çok uzun, çok karışık ve mutlaka aksiyonları varsayıyor ya da içeriyor. O yüzden o tanıtlanmalıdır ama o da şey değil, kendiliğinden açık gibi görünüyor ve örneğin en kısa İki nokta arasındaki en kısa yol
doğrudur.
Ama Albert Einstein eğridir diyor. Yani doğru olmak zorunda değil diyor. Çünkü diyor geodezikte yani küre yüzeyindeki çizgi, iki nokta arasındaki doğru çizgi, iki nokta arasındaki çizgi geodezik denen şey. Yani eğri aslında. Orada diyor en kısa yol eğridir.
Doğru o zaman eğrinin bir özel formu gibi mi yazılıyor? O da bir eğri olmuş oluyor.
Orada doğruluk kavramı reddediliyor. Yani non-Euclidean geometri denen o öküde size uymayan geometrinin temel şeyi, postülası onun öyle diyelim ya da temel aksiyonu doğruluk yoktur. Doğru çizgi, doğruluk. O görevlidir. Şimdi onun insanlara mantıklı gelen yanını ya da neden mantıklı geldiğini göstermek için Einstein'ın örneği çok güzel. Bir trenden penceresinden sarkıyorsun tren giderken, bir taş atıyorsun, yere bırakıyorsun. O taş nasıl düşer yere? Ama sen düz görürsün. Yani trendeki gözlemci için o taş düz düşüyor. Ama dışarıdaki biri için parabol yapıyor, eğri. Şimdi bu şey mi, eğri mi, doğru mu düşüş? Yolu. Nasıl karar vereceğiz? Doğru eğridir gibi bir şey var. Hem doğru hem eğridir. Taş ne yapıyor? Taş yorda mı?
Trenle çok seyahat ediyormuş. Her şeyi trene bağlamış çok.
Gemide yapalım. Yani gemide de yavaş
yavaş.
Yere bırak. Yani gemide daha kolay tabii. Bir yuvarlığı bıraktığın bir şey. Evet.
Doğru.
O açıkça şey, herkes onun doğru olduğu konusunda yemin edebilir. Ama dışarıdaki
birisi için,
o da parabol çiziyor. Bu tür şeylere dayandırıyorlar ama o görelim. Yani orada karar vermekte güçlük çekiyor muyuz? Çekiyor muyuz? Yani doğru mu eğri mi? Kolay değil ona karar vermek. Ne diyeceğiz?
Kriterler koymak gerekmiyor. Taşın x, y, z noktası şudur. Düştüğü noktada şudur dediğimizde.
Koyuyor. Gemiye göre koyarsak.
Yok, tren. Tren örneğinde. Siz taşı bıraktığınız noktada o nokta uzayda tanımlanabilir bir yer. Düştüğü yerde tanımlanabilir bir yer.
X değişiyor. Pardon, Y değişiyor. Değil mi? Taş düşerken Y değişiyor.
Z de değişiyor. Y de değişiyor.
Ama gözlemci için, trendeki gözlemci için yalnızca Y değişiyor.
Ama trendeki gözlemci, yani gözlem önemli değil. Orada pozitif bir şeyi biz algılamaya çalışıyoruz. O zaman bir deney var burada.
Evet.
O deneyde işte
iki gözlemci var.
Gözlem başka bir şey ama istediğiniz ya, us başka bir şey. Us evet. Size yöntemlerinizi veriyor işte, hani bir bilgi de veriyor. Kullanıyorsunuz, x, y, z diyorsunuz, uzaydaki şu noktayı tanımlayabiliyorsunuz, o bilgiye sahipsiniz. Artık gözlemciye ihtiyaç yok.
Peki. O da gözlem, yani benim gözlem dediğim şey yok.
Ha, o da gözlem. Evet. Bu da üçüncü bir bilgime.
Uzaydan, bilmiyorum şimdi, uzaydan bakan birisi, şimdi tren var, trende bir gözlemci var, bu birinci gözlemci. Dışarıda şeyde, uzakta duran bir çoban var, o ikinci gözlemci. Bir de şey var, uçakta bir başka gözlemci, yani aslında gözlemci sayısı sınırsız. Onların her biri aynı hareketi ya da aynı fenomeni değişik çizgilerde görecekler. Yani
ama o işte şeyin Göksel dedi ya, o taşın atıldığı noktanın dünyadaki yeri aynı değil mi? Yani
dünya koordinatındaki
gidiyor ama ilk atıldığı andaki şey nokta. Belli nokta
dünya
ama iz düşümüne inmiyor ya. Yani attığı noktanın tam iz düşümüne
inmiyor ama birinci nokta belli değil mi?
Ondan şunu yaptım bıraktım zaman yaptım. Var T
oradaki
zaman
nokta. Evet.
T var.
T var, zaman var. Yani
orası
T1, T2 dediğimde bir tanımlayıcı çıkıyor.
T2 dediğimizde o bütün koordinat değişti.
Evet, X, Y, Z hepsi değişti.
Ve ama Yani o yüzden parabol oldu ve yine aynı nedenle, zamandan dolayı trendeki gözlemci ise onu dik, doğru bir çizgide düşüyor diye
Ama tabi bu evrende de yeri değişiyor öyle baktığınızda. Yani 180 bin kilometre hızla da biz Samanyolu'nda dönüyorsak.
Tabi dünya dönüyor.
O andaki şeyde.
Güneş çevresinde dönüyor, güneş çevresinde dönüyor, Samanyolu diye biniyor falan. Çok fazla şey var.
Çok fazla
bileşen var diye. Yani vektör, onlar şey olabilir işte. Yani vektör olarak.
Trende değil, binada da olsak. Yani dünyanın ölmesi sebebiyle yine sürekli doğru değişiyor. Olmadığı ortaya çıkıyor.
Şimdi yönetmenin önermeleri, pardon, aksiyonları soyut bir durumla ilgili, yani şeyle ilgili, fiziksel düşen cisimle ilgili değil. Orada Einstein'ın verdiği örnek bir taş, o taşın düşmesi. Yani taş hem yukarıdaki gözlem, trenden bakan gözlemci için doğrusal, öteki için parabol, öteki bir başkası için hiperbol falan bir sürü şekilde algılanabilir ya da gözlenebilir. Ve hepsi bunların, onların görebildikleri içinde doğru. Orada saltık olarak bu taş ne yapıyor dememiz için saltık bir referans noktası, orijin gerekiyor. Bunu yakalayabiliriz. Yani eğer evrende saltık bir sıfır noktası varsa, bütün x, y, z'nin sıfır olduğu bir nokta varsa, o zaman o taşın gerçek derinliğinin karakteri, niteliği belirlenebilir. Newton var diyor. Leibniz yok diyor. Yani onu da tartışmışlar ve o Alexander Coyne'nin kitabında bu uzun uzun diye onlar arasında kavgalı bir şekilde böyle öfke içinde, hakaretler vesaire içinde yıllarca sürüyor.
Felsefeciler de öyle tartışıyor.
Newton ve şey...
Ben şey tekrar dönüp sorabilir miyim? Platon niçin tüm varsayımları ya da hipotezleri ortadan kaldırmak demiş? Yani bütün bunları konuştuktan sonra.
Evet. Öze yaklaşmak için. Daha ayrıntılı. Neden demiş?
Öze yaklaşmak için kavramları
demiş. Gerçeğe yaklaşmak için. Yani bilginin... varsa hipotez bilgi değil. Dedi ki sal, ön sal. Sal iddia, yani o tanıtlanmış değil. Bu adam darbe yapmak istedi diyor. Bu bir sal. Onun tanıtlayacak kanıtlar gerekiyor. Ya da iki nokta arasında en kısa yol doğru çizgidir. Bu şey, bir belirt, aksiyon ve bunun başka bir şeyden ödünç alması, başka bir şeye dayanması gereksiz. Yok etmek.
Yani Platon her şeyi yok etmesi. Yani bunlar içerisinde o da ki sağını olmayan bir şey varsa yani kuracak şeyler, söyleyecek şeyleri şey yapmak için daha doğru bir temele oturtmak için olabilir.
Evet.
Yani yanlış bir varsayıma dayanmamak için. Bunların hepsini sıfırlayamam. Demiş olabilir.
Yani sonuçta bilgi bilgiden yani bu tüm varsayımları yok etmek. Bilgiyi bir şeylere dayandırıyorsak, o dayandırdığımız şeylerin varsayım olmaması gerekir. Yani varsayım bilgi değil. Kuşkulu bir
kuşku
şey.
Kuşku da bilgi değil.
Kuşku da bilgi değil. Eğer Öklides'in teoremlerinin dayanakları varsayımlar olsaydı, teoremler işlemezdi. Yanlış olurdu. Ya da kuşkulu olurdu. Yani tanıtlamanın kuşkudan arınmış olması gerekiyor. Tanıtlamanın varsayım içermemesi gerekiyor. Hipotez içermemesi gerekiyor. Ama geometrik yönteme göre tanıtlama aksiyon içerebilir. Hegel aksiyon da içermemeli diyor. Evet, yani aksiyonların da tanıtlanması gerekir diyor ve geometrik yöntemden ayrılıyor. Yani geometrik yöntemin felsefede ya da bilimlerde kullanımı şey değil.
Yani Hegel mesela noktayı, değil. Çizgiyi kabul etmeyen bir felsefeci.
Aksiyon olarak kabul et. Aksiyon değil. Ya onlar tanıtılmalı. Yani sistemde...
Tanıtlayamazsak bütün geometri çökecek mi?
Tanıtlayamazsak geometri zayıf bir temele oturmuş olacak. Yani yani geometri çürütme değil Hegel'in yaptığı şey. Aksiyonlar şey de değil. Şey de değil yani çürütülecek şeyler de değil. Gerçekten çürütülmüyor. Ama Hegel'in yöntemini daha yakından gördüğümüz zaman şeyi karşılaştırma yapabileceğiz. Yani yöntem, felsefi yöntemle geometrik yöntem nasıl birbirinden ayrılıyor? Yani şeyi gördük. En azından şunu hemen anlayabiliriz. Aksiyonların birisine ya da hepsine baktığınız zaman aksiyonlar kendileri kanıtlama gerektiren öğeler kapsıyorlar. Yani nokta parçası olmayandır diye anlatıldığı zaman tamam çok açık, anlamı da çok açık ve doğruluğu da çok açık ama her şeye rağmen o tanım parçayı ve olmamayı yani oradaki olumsuzlama anlatan terimi onları topluyor dışarıdan. Parça nedir diye sorulabilir. Ve olmama ne demektir? Yani orada ikisi de o tanımın, aksiyonun kullandığı, yararlandığı iki faktör var. Onların ikisi de varsayım gibi duruyorlar. Platon'un beğenmediği, istemediği varsayımlar örnek. Yani belirlenip,
belirlenip
diyelim aynı şey. Belirlenim, yani iki belirlenim var. Nokta parçası olmayandır önermesinde, aksiyonunda. Noktanın ne olduğunu anlamak istiyoruz ya da bilmek istiyoruz ve parça ve olmama bölümleri şey, onlar varsayım gibi görünüyor. Yani öyledir. Evet, onları doğrulayan yani parça aksiyonu yok. Olmama ya da negatif olumsuzluk yani bir şey bir şeye yatsımak o yok. Onların da aksiyonları gerekiyor. Yani bir şeyi tanıtlarken öyle şeylere dayanıyoruz ki kendini de tanıtlama gerektiriyorlar. Onlar da başka tanıtlama gerektiren şeyleri dayanacaklar. Ve bunun sonu gelmeyecek. Şimdi Aristoteles'in de tanıtlamayla ilgili bir şeyi vardı. Metafizikte bir şeyi tanıtlamak diyor, o şeyin nedenini bilmektir. Bu kadar Aristoteles'in. Bilgi için istediği kriter bu. Bir şey bilgi olacaksa onun nedenini bilmeliyiz. Bir adım geri gittik. O neden, onun nedenini de bilmemiz gerekir. Ve yine bir gerileme başladı. Yani doğru, bir şeyin nereden geldiğini bilmiyorsan o şeyi bilmiyorsun demektir. Neden türediğini bilmiyorsan o şeyi dolaysız gibi alıyorsan o şey hakkındaki bilgin açıkça eksik demektir. Ve böyle bir gerilemeler zinciri başlıyor. Aristoteles de aksiyonmatik yöntemi öneriyor ve diyor ki bu aksiyon gerileme şeyde durur. İlk nedenlerde durur. İlk nedenler dediyse dolaşsız ve başka dolaylı da gereksinimi olmayan, başka nedenlere gereksinimleri olmayan şeyler, önermeler ya da kavramlar. Ama niye orada duracağız? Neyin ilk neden olduğuna kim karar verecek, nasıl karar vereceğiz? Yani geometriye bakarsak ilk nedenler aksiyonlar. Tanıtlama sorunu yani burada Hegel de onlara değiniyor ve tabi Hegel biraz daha belki şey kestirmeden ve ileriden giriyor. Orada bir daha ilk ön sözünde tanıtlamayla ilgili ve yöntemle ilgili sözleri var. Yöntem ve tanıtlama bir yerde aynı şey. Tanıtlama yöntemi dersek yani ikisini bağlamış oluyoruz. Tanıtlama iyi yapan şey yöntemin kendisi.
Yöntem aracı.
Evet. Araç.
Transformanın aracı değil mi?
Doğru. Ve tanıtmanın aracı ama tanıtlama da şey.
Tanıtlama da bir yöntem.
Araç. Ya da bir yöntem. Çünkü o da bilgiyi üretiyor.
Tanıtlama tek olabilir ama farklı yöntemlerle olamaz mı?
Olabilir. Farklı yollarla yani dedi ki şeyde teoremler değişik yollardan ama yine de geometrik yöntem diyeceğiz onların hepsine. Yani yöntem adı belirli olduğu için o durumda geometrik yöntemin kullanım yolları değişik olabiliyor. Yani kullanılan aksiyonlar değişik oluyor. Yöntem konusunda kinin görüngü biliminin ön sözünü ona okumanız çok iyi olur. Yani şimdi en önemli şey burada Hegel'in gözüne çarpan ya da en önem verdiği noktalardan başlıcası yani felsefe bilimle ya da felsefe bilgiyle ilgileniyor. İnsan bilme yeteneğini taşıyor, bilebilir. Kant gibi bir kuşkucu değil Hegel. O zaman o bilgiyi üretecek yöntem olmadıkça bilgi ortada olmayacak. Yani doğrusu görüşler ya da sanılar ya da yorumlar olacak. Yani tanıtlama bilgiyi bilgi yapan şey ve o olmadığı zaman sadece görüş ileri sürebiliriz. Ve bugün insanların yaptıkları şeyler yani şimdi şeye baktığımız zaman, fiziğe baktığımız zaman eğer fiziğin temelleri denen şeyler onlar sağlam değilse fiziğin kendisi de sağlam olmayacak. Aksiyonlar, fiziğin kullandığı aksiyonlar, dayandığı aksiyonlar bunlar neyi kullanıyor fizik aksiyon olarak? Biz bütün kavramlarını tanıtlamadan kullanıyor. Yani uzay, zaman, özdek, devim.
Kanıtlanamaz şeyler.
Öyle bir bakıma gerek yok gibi. Yani diyor ki fizik ortaokulda öğretiliyor, lisede öğretiliyor. Bunlar ezberlensin, problem çözülsün. Yeter. Pragmatik dediğimiz şey bu. Ve yine bu ön sözde Hegel pragmatizmden söz ediyor. Yani
ezberli aynı şey anladığımız için de kavramı.
Nasıl?
Ezberli. Herkes ezberlediği zaman aynı şey. Herkes için aynı.
Formül oluyor. Yani kavramlar var zaten.
Herkes için de aynı olmuş oluyor ve kavram.
Evet. Yani formüller herkesin aynı oluyor çünkü çok soyutlar. Yani P eşittir M A'yı herkes hemen hemen aynı soyutluk içinde düşünüyor çünkü hiçbir şey düşünmüyor. P yerine bir değer koyuyor, M yerine başka bir değer, rakam koyuyor falan ve ya eksik olanı buluyor. Yani orada bir o eğitimde bir şey yok. Şurada şey var, bakabilir miyim? Burada mesela
aksiyon
kanıtlama
bilgi geldi bir şey var.
Onu da bazı şeylerle de düşünmem var.
Nasıl? Söyleyin.
İki saat
şöyle bir şey var.
Olsun.
Dersin başında aksiyonları tanıtlanamaz diye konuştum. Aksiyonları. Ama söylediniz ki Hegel aksiyonların tanımlanması gerektiğini
yani aksiyon olmamaları sağlamayı istiyor.
Aksiyonlar... Ya onları aksiyon olarak kabul etmiyor.
Hayır. Tanımlandığı zaman yani nokta
tanımlanması gerekiyor.
Tabii. O zaman aksiyon olmayacak.
Evet.
İş var böyle tanımladığı bir aksiyon.
Yani Hegel için aksiyon tabii. Yok o zaman.
Yok Hegel için aksiyon yok.
Aksiyon.
Çünkü dedik ki aksiyonda bir zayıflık var.
Parça bütünden küçüktür. Nasıl
tanıtıyor Hegel? Evet, tanıtlanması gerekir. O ilkeyi kabul edersek, aksiyonlardan kurtulacağız ilkesini kabul edersek...
Aksiyonu söyleyeyim sana, noktanın köşeleri yoktur gibi.
Tabii.
Kimse, peki Hegel bunu tanıtlayalım. Böyle bir...
Tanıtlanamaz dedik.
Ortada bir şey.
Apaçık ortada dedik, tanıtlanamaz.
Bazı şeyler totoloji oluyor, totolojiler de tanıtlanamaz. Totoloji... Bir şeyde kapsanan bir şeyi söylemek. Ya da bir şeyde kapsanmayan bir şeyin kapsanmadığını söylemek. Ne demek topoloji? Kant kullanıyor onu. Yani totoloji bilgi üretmez diyor. Totoloji bir şeyi kapsayan bir şeyi bildirirsen, o şey için deklare edersen geneleme olmayacak.
Dinleri öğrenme veya dini kabul etme bir
totoloji bilinir mi?
Dinler diyorum aslında. Dini inceleyen insanlar totoloji üzerinde çalışıyor diyebilir miyiz? Veya totoloji dini.
Totoloji her onda da olabilir.
Eşitleyip yani
açıklamadan
aynı şeyi söylemek.
Şimdi Arus'un eleştirisi de bu kapsamımızda var. Yani orada analitik yargılar, sentetik yargılar diye Kant ayırıyor. Onları okursanız şey göreceksiniz. Analitik yargı diyor, öznesi yüklemi daha şimdiden içeren yargı. Dolayısıyla bunlar bilgi vermez diyor, üretmez. Çünkü zaten özne orada, yüklem orada içeriliyor. Örnek olarak örneğin taş ağırdır. Bu şimdi sentetik yargı nedir? Kant'ın şeyinde, felsefesinde yüklemi öznesinde kapsanmayan yargı. Çünkü sentezleniyor diyor. Yani dışarıdan ekleniyor. Dolayısıyla bilgimiz artıyor diyor özneye ilişkin. Yani taş ağırdır dediğiniz zaman taşın ağırlığı onun kapsam yani özne olarak öznedeki yük onun kapsadığı bir belirlenirse o zaman onu söylemek şey yapmayacak, bilgimizi arttırmayacak yani. O totolojik olacak. Totolojinin anlamı bir yerde o. Yani zaten apaçık olan bir şey.
Analitik.
Analizle çıkarılabilir. Ama örneğin taş uzamlıdır dendiği zaman bu nasıl bir yani hacimlidir, uzay doldurur. Bu analitik mi, sentetik mi? Ya da 7 artı 5 diyor. 7 artı 5 eşittir 12. Bu analitik mi, sentetik mi? Onları çözümlemeye çalışıyor ve ya da doğru çizgi iki nokta arasındaki doğru eksiyo doğru çizgidir. Bu analitik mi, sentetik mi? Bunlar
sentetik.
Yani bunları onları getiriyor ve onları incelemek iyi olur. İnceleriz yani bu önümüzdeki şeyler günlerde. Burada pragmatizmle ilgili şey bazen
şu şey yani böyle bir şey
öyle de oluyor, böyle de oluyor. Her türlü oluyor.
Evet. Biraz aşırı. 10 dakika mola verelim. Verelim aslında ara verelim. Fazla yormayalım kendimizi.
Evet. 2 saniye yakın. Anlaşmalı.